Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'dan, Kalbin Frekansı'ndan, Genç Zamanı programından merhabalar. Ben Deniz Ahmet Ünal, Salih Yüzgenç ağabeyle beraber Genç Zamanı programındayız. Salih abi.
Merhabalar herkese. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Her ayın ilk programını Ahmet Ünal'la beraber yapıyoruz. Genç Dergisi yazı işlerinden Ahmet Ünal'la. Genç Dergisi'nin aylık gündemini Şubat ayında ne olduğunu bugün konuşacağız ve sayfalarda güzel bir yolculuğa sefere çıkacağız nasip olursa. Ahmet'ciğim programı açtığın için teşekkür ederiz. Ahmet Ünal'a bu programları inşallah bir refik olarak, bir dost olarak beraber sürdürmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şimdi dergimizden bahsedelim. Bugün dergimiz çıktı. Güzel bir dosya konusu var. Güzel bir kapak ifadesi, güzel bir kapak görseli var. Dergimizden bahsedeceğiz. Neler var, neler yok, bunlardan söz edeceğiz. Dilersen başlayalım Ahmet.
Evet abi. Bu ay dergimizi Bahadır Yenişehirlioğlu'yu, yani ekranlardan Tahsin Paşa olarak tanıdığımız kıymetli bir ismi taşıdık kapağımıza. Bahadır Yenişehirlioğlu diyor ki, lütfen Tahsin Paşa olun. Kapaktan bu ifadeyle okuyucularımıza seslenmeye çalıştık. Tahsin Paşa olun ne demek? Şimdi abi,
evet.
Aslında röportajı yapan sizsiniz. Bunu beraberce bir açıklayabiliriz. Yani lütfen Tahsin Paşa olun diyor. Yani ne demek aslında?
Payitaht Abdülhamit dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. O dizideki Tahsin Paşa rolünde Bahadır Yenişehirlioğlu. Lütfen Tahsin Paşa olun. Tahsin Paşa Abdülhamit Han'ın kara kutusu gibi. O en özel sırlarını, en özel yaşantılarını, en özel durumlarını bilen ve yanında olan, her zaman el pençe divan duran bizzat dönemin önemli figürlerinden biri, önemli zatlardan biri. Ve Tahsin Paşa aslında Tahsin Paşa olun demek aslında şunu söylüyor bize: Tahsin Paşa'nın duruşu gibi bir duruşa sahip olun. Yani sadakat sahibi olun, liyakat sahibi olun, ölçüyü kaçırmayın ve hürmeti elden bırakmayın. Çünkü şu çağda belki de en kaybettiğimiz değerlerden biri insanın sadakati ve liyakati birbirine karıştırması. İkisinin de bir arada olması gerekirken sanki birinin olması yeterli gibi zannediliyor. Oysa hem sadakatin hem liyakatin, özellikle siyasette, bence olması gerekir diye düşünüyorum. Tahsin Paşa bunları bir arada bulundurmaya çalışan, hatta bir arada bulunduran bir insan diyebiliriz. Burada kastedilen de, yani Tahsin Paşa olun derken kastedilen de bence böyle bir şey. Tabii röportajı okursanız kastedilen şeyin, evet, tam olarak ne olduğunu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun ifadelerinden anlayabilirsiniz. Genç Dergisi Şubat sayısında.
Peki abi, teşekkür ederiz. Yine önceki yaptığımız gibi abi, röportajlardan kısaca bir bahsedelim isterseniz. Birinci röportajımız Bahadır Yenişehirlioğlu'yla yapıldı. Salih abi yaptı onu. Lütfen Tahsin Paşa olun, az önce söylediğimiz gibi. İkinci röportajımız yine çok özel bir röportaj. Mim Kemal Öke ile, evet, yapıldı. Yusuf Temizcan yaptı. Mim Kemal Öke Hoca da diyor ki, biri illa biriyle rekabet edeceksen bu kendin olsun. Yani kendimize rekabet edelim diyor kısaca.
Evet.
Mim Kemal Hoca kim? İsterseniz kısaca buradan okuyayım abi.
Olur, çok sevinirim.
Mim Kemal Öke 1955 İstanbul doğumlu siyaset bilimi profesörü. Türkiye'nin en genç profesörlerinden biri olmuş. Türk dış politikası üzerine çalışmış ve akademik hayatını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sürdürüyormuş halen. Mim Kemal Hoca'nın hakikaten hayatı ibretlik bir hayat. Ben dinlemiştim daha önce. Anne babası alkolik ve kumar düşkünü. Bu yüzden hayatının önemli bir kısmı yoksulluk içerisinde geçmiş. Ve kendisi de böyle bir sürekli arayış içerisindeymiş. Yani böyle bir hidayet mi diyeyim? Aslında hidayet mi desek? Yani ona hidayet denir mi? Zaten Müslüman ama biraz daha
Yani
perdelenmiş
İslam'ın güzel taraflarıyla sonradan tanışmış.
Evet.
Evet.
Mim Kemal Öke ile bu şekilde İbretlik bir röportaj
var. İbretlik bir hikayesi var. Mim Kemal Öke. 4 sayfalık güzel bir röportaj. Derinlemesine bir mülakat. Güzel anekdotlar var. Mesela şu kısmı istersen paylaşabilirsiniz de.
Spotu mu?
Evet, olur. Aha.
Şurayı okuyayım. Tarih bir medenileşme, yani Medine'yi Münevvere'ye varma yolculuğudur. Bu da bir insanileşme sürecidir. İyi bir tarihçi vakanüvis değil, tarihe bakarak ibret ders alıp kendi özel tarihini inşa edendir.
Eyvallah.
Kendi özel özgeçmişini.
Yani özel insanın özel tarihi olmalı hakikaten. Özel tarihi inşa edebilmeli. Hüseyin Goncagül'le de tecrübe konuşuyor sayfasında bu ay. güzel bir notlarını paylaştık. Kendisiyle buluşmuştuk Genç Dergisi'nde. O notları paylaştık. Röportaj havasında, röportaj tadında oldu. Nehir Söyleşi gibi. O da mesela diyor ki insan inşa için olmalıdır. İnşaat için değil. Yani biz inşaya yönelik hareketler yapmamız lazım. Evet. İnsanın kendisini ve çevresini inşa eden bir misyonu ve vizyonu olması lazım. Ama sanki böyle müteahhit şeyi var ya bizde.
Evet. Hatta böyle bir eleştiri de getirilir. Eski evet. Yeşil sarıkla mücahitler şimdi müteahhit oldu filan gibisinden.
Evet. Yani tabii süreç farklı bir yere doğru gidiyor artık dünyada. Rantın, paranın böyle esiri olan bir rüzgar var gibi. Ama biz yine de buna direnmeye, gençlik enerjimizle, genç duruşumuzla var olmaya devam edeceğiz. Ve şunu iyi biliyoruz ki vatanımız ve milletimiz kadim değerlerini o kanındaki asil ruhtan, kanındaki asil değerlerden her dem alarak gücünü güçlendirerek yoluna devam edecektir. Bu da insanın en başta kendisini bilmesiyle olur. Kendisini bilen bir toplumuz Allah'ın izniyle müteahhit de olsak, mücahit de olsak yolumuza İnşallah. Hayırla, hasenatla devam edeceğiz.
İnşallah. Bu röportajın son cümlesini şöyle söyleyelim abi, yine röportajın içerisinde bir cümle. Engellilere bakış açısı ve davranış biçimi bir medeniyet ölçüsüdür.
Evet, önemli. Yani, bunu da tabii aslında Mim Kemal Öke'nin engelli bir kızı var.
Evet.
Biraz onun istinaden de söylüyor. Yani durumu iyi bilenlerden biri. Engelli babası olmak, bir engelliye refakat etmek hayat boyunca kendisinin yaşadığı bir durum. Bunu yakından gördüğü ve bildiği için rahatlıkla da böyle bir ifadede bulunabiliyor. Çok da doğru bir ifade bence.
Bunu görünce abi şimdi şey aklıma geldi. Sinan Özgenç abinin yazısı vardı. Fil Hakika Köşesi, artık köşenin evet. ismi değişti.
Eskiden Yarım Derviş'ti, şimdi Fil Hakika oldu.
Orada da bundan bahsediyor aslında. Hemen açayım buradan.
Açalım, bekleyelim. Dergi bayağı renkli olmuş değil mi?
Evet abi ya, çok
tasarımı canlı.
Tasarımı. Sinan abinin yazısını bulduk abi. Mertliğini kaybeden toplum başlıklı bir yazısı var bu ay. Burada belli başlı haberler sıralamış. Bu haberleri daha sonra şöyle bir yorum yapmış bu haberlere dair. İşte sosyologlar, psikologlar türlü türlü yorum yapıyorlar ama aslında bu haberler bizim mertliğimizi kaybettiğimizin habercisi der gibi. Burada bir haberden bahsediyor. X ilinde bir minibüste ahraz, yani kulağı duymayan bir genci dövüyorlar. Ve diğer insanlar bunu izliyor. İşte bundan bahsediyor. Yani inşallah iyilikle buluşuruz da iyi oluruz. Yani iyilik yolunda gideriz inşallah.
İnşallah.
Ne abi?
İnşallah.
Medeniyet göstergesidir dedi ya hani. Hani bir öz eleştiri babında. Biz hala nerede olduğumuzu görmek istiyorsak buraya bakabiliriz yani, bu tür olaylara. Tabii evet. Kötülüğün haberciliğini de yapmamak lazım. O çok hassas bir nokta. Ama iyilik de yapmak lazım yani. Evet. Kötülüğün haberciliğini yapmamanın yanında iyilik yapmak lazım.
Tam böyle iyi haber demişken Mehmet Akif Ersoy'la bir röportaj yaptık bu
ay. Evet abi.
O da diyor ki İslam dünyasının iyi haberlere ihtiyacı var. Hakikaten öyle. Yani haberin iyisine, özellikle de haberin güzel olan taraflarına duymaya alışkın olmadığımız şeylere, yani aslında son dönemde özellikle ihtiyacımız var. Çünkü İslam dünyasından gelen haberler hakikaten zalimlik haberleri. Yani zalim rejimlerin, zalim diktatörlerin yapmış oldukları o zalim sistemler ve halkı ezmeleri, halka karşı zulmetmeleri, katliamlarda bulunmaları ve milyonlarca insanın evsiz kalması, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesi, şehit olması. Şu an İslam dünyasının yaşadığı şeyler bunlar. Ve maalesef bunlara dair çözümler atıl kapasite bazında ilerliyor. Yani Türkiye öncülüğünde birkaç ülkenin sesini çıkardığını, bunlara dur demek istediğini ama tamamen durduramadığını görüyoruz. Böyle bir süreçte de iyi haberler sürekli gelmez zaten. Yani nasıl iyi haber gelir? Yani Türkiye'deki haberlere bakalım.
Evet.
Google'a yazalım. 15 yaşındaki genç yazalım. Çıkan ilk haberlere bakalım. Yani sadece 15 yaşındaki genç yazıp devamını getirmesek de olur. 15 yaşındaki genç yaz, devamını Google getirsin. Yapıyor ya, öyle bir özellik var internette. Bak bakalım ne çıkıyor. Yani 15 yaşındaki genç cinayet işledi. 15 yaşındaki genç uyuşturucu kullandı. 15 yaşındaki genç babasını bıçakladı. Hakikaten böyle haberler geliyor. Yani maalesef. Kötü haber, hep olumsuz haber geliyor. Yani olumlu haber bizim böyle aç olduğumuz bir şey.
Yani bir de işin şu boyutu var abi. Şimdi öyle haberler yapılıyor da bunlar haber mi gerçekten? İnsanların buna ihtiyacı var mı ki? Yani bu siteler evet. mesela haber yapıyor, kanallar haber yapıyor. Bir defasında evde böyle televizyon açık. Yine bir misafirlikteydik yanlış hatırlamıyorsam. Yanında yeğenim de var 4 yaşında. O da dikkatle televizyona bakıyor. Onlarda yok televizyon. Görünce çok dikkatini oraya çekiyor. Veriyor. Evet. Haberler açık. Haberlerde adamın birisi karısıyla kavga yapıyor ve 1,5 yaşında kundaktaki yani daha bebek ya 1,5 yaşındaki çocuğunu böyle sopayla döverek vurarak öldürüyor. Şimdi bunu kanal göstermiyor. Güya evet. göstermiyor ama oraya sanal bir şey yapmış işte bebek falan böyle çizim. Hani bu şeyler oluyor mimarlar yapıyor evet, ya. Evet, onun gibi evet. bir çizim yapmışlar. Adam geliyor böyle sopa elinde bildiğimiz adam yani. Kaşı var gözü var hani sadece çizim. Adam geliyor bebeğe vuruyor böyle. Bebeğe her vurduğunda vurduğu yer kırmızılaşıyor. Ve orası biraz yamuluyor gibi oluyor. Tekrar vuruyor daha fazla kırmızılaşıyor. Tekrar böyle giderek kırmızılık artıyor. O sırada yeğenim şöyle dedi. Ben de oraya dikkat kesilmişim. Yazık ya dedi. Bir döndüm. Böyle yüzündeki ifadeyi böyle gördüğümde. Yani şartillerim hatta. Hakikaten o an kırasım geldi o televizyonu.
Evet.
Yani... Bu olayın bizim için ne önemi var? Bizim için bizim buna ihtiyacımız yok yani. Bunun haber yapılmasına da gerek yok. Yani bu kadar detaylı bir şekilde anlatılmasına gerek yok eğer çok ihtiyaç varsa bile. İşte haber dediğimizde bunların haber olup olmadığını aslında düşünmek evet. lazım. Siz daha iyi bilirsiniz abi şimdi olarak.
Yok ya şöyle habercilikte doğru haberi adil haberi yapmak diye bir kayda var. Yani objektif habercilik çok mümkün olan bir şey değil maalesef. Tarafsızlık çok mümkün bir olay değil. Ama adil olmak mümkün bir şey. Yani adaletli olmak, hakkı teslim etmek, hakkın yanında olmak habercinin vasıflarından biri olmalıdır. Fakat bunları yaparken özellikle internette şu an yayılmasıyla beraber internetin şunu görüyoruz. Tık kapasitesi çok olan yani daha fazla tıklanması muhtemel olan haberler önceleniyor. Ve o tip başlıklar atılıyor. Yani 15 yaşındaki genç intihar etti. İntihara kalkıştı. Haberi daha dikkat çekici oluyor iyi haberlerin nezdinde. Bu toplum nezdinde böyle yani. Toplum olumsuz haberleri daha fazla istiyor. Öyle olunca da ne oluyor? Gazeteciler, medyacılar da bunu kullanıyorlar. Çünkü ticari bir kaygı da var artık işin içinde. Yani haberin okunmasını istiyorlar, satmasını istiyorlar. Doğal olarak ne yapıyorlar? Olumsuz haberleri ön plana çıkartıyorlar. Olumlu haberleri görmüyoruz yani. İyi haberlere biz açız yani şu an. Hakikaten açız.
Evet, abi.
İyi haber istiyoruz. İslam dünyasından özellikle... katliam, zulüm, savaş haberleri değil iyi haberler istiyoruz ama bu nasıl gelecek? Nasıl olacak? Bakalım göreceğiz yani inşallah diyelim. Dua ediyoruz bunun için.
İnşallah.
Dua etmek lazım.
Hemen böyle daha fazla canımızı sıkan böyle bizi endişelendiren konuları bırakarak hemen diğer röportajımıza geçiyoruz abi. Diğer röportajımızda da Dursun Gürlek İbn-i Lem'in büyük bir kitap aşığıydı diyor.
Evet.
Esat Mücahit Eskimez yaptı röportajı. Dursun Hoca'nın yeni bir kitabı çıktı. İbn-i Lem'in Mahmut Kemal İnal ismin telaffuzu gerçekten zor.
Evet.
Cumhuriyet devrinde bir Osmanlı beyefendisi şeklinde bir kitap. Bir biyografi kitabı aslında. Biraz daha hacimli bir kitap diğerlerine nazaran. İbn-i Lem'ini anlatıyor. İbn-i Lem'in kim... Osmanlı'nın son döneminde doğmuş, Osmanlı'yı görmüş ve bürokrat olan, Osmanlı döneminde bürokrat olan. Daha sonra da yine Cumhuriyet döneminde, yanlış söylemiyorum değil mi abi?
Yok doğru.
Daha sonra Cumhuriyet döneminde de yine çeşitli görevlerde bulunmuş. Osmanlı'yı çok iyi tahlil edebilmiş bir insan. Özellikle Osmanlı'nın son dönemini. Osmanlı Sadri Azamları diye büyük bir eseri var. Kaç ciltti tam hatırlamıyorum ama aynen bu şekilde yazılmış hatta Sadri Azamları. Hmm. Osmanlı Sadri Azamları, son Osmanlı Sadri Azamları. İbn-i Lem'in bu yönden önemli bir isim ama şu an biraz daha nedendir bilemiyoruz. Hani unutulmuş. Bu tekrar günümüzde yeni yeni işte gün yüzüne çıkmaya başladı. Biraz daha tanınmaya başladı bu isim. Dursun Hoca da onun hakkında bir biyografi yazmış. İkincisi de gelecek bunun. Devamı da gelecek. Şu anda birincisi çıktı henüz. Esat da bu kitapla alakalı hem de İbn Emin'in kendi şahsıyla alakalı Dursun Hoca'ya sorular sormuş.
Esat Mücahit Eskimez.
Esat Mücahit Eskimez. Şöyle spotu okuyayım. İbn Emin Mahmut Kemal Bey büyük bir alim, büyük bir tarihçi olmasının yanı sıra aynı zamanda hayırsever bir kimseydi. Vefatından sonra vasiyetiyle malların hemen hemen tamamı hayır için bağışlanmıştır. Böyle büyük bir kütüphanesi var ve o kütüphanesini tamamını İstanbul Üniversitesi'ne bağışlıyor. Bu yaptığı hayırlardan sadece bir tanesi. Şu an İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde İbn Emin kısmı var yani hala.
Var değil mi? Sen gördün mü?
Yok ben görmedim ama...
İstanbul Üniversitesi'nde okuyorsun ya belki dedim hani kütüphaneye gitmişsindir. Gitmişsindir muhakkak da şimdi farklı bir yere gitmişsin olay Ahmet. Kütüphaneye gidiyorsun tabii de görmemişsindir.
Yok,
yani.
Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin merkez kütüphanesi var. Orası biraz daha ders çalışmak için kullanılıyor. Yani kitaplar vesaire orada biraz daha az. Ama İstanbul Üniversitesi'nin mutlaka farklı böyle tamamen kitaplardan oluşan bir kütüphanesi vardır. Yani orayı bilmiyorum hani.
Eyvallah.
Merkez kütüphanede görmedim yani ben. Ondan sonra abi İsmail Erinsal röportajı var. İlim adamı 24 saat çalışmalı diyor. Yani...
Çok önemli bir röportaj bu röportaj. Bence. Evet. İsmail Erinsal İslam'ın önemli aktörlerinden. İslam'ın şu an öncüsü diyebiliriz yani başkanı.
Evet müdürü.
Ve hakikaten hayatı, eserleri, hayat tarzı, çalışma programı incelenmesi gereken gençler tarafından özellikle öğrenilmesi gereken biri diye düşünüyorum. Bu röportaj da buna vesile olabilir.
Evet. Şimdi ben şurayı okuyayım mı abi? Tabii. Röportajın muhtevası bu şekilde. Gün 24 saat. O dediğiniz şeyle soruyu da okuyayım. Şöyle yapalım. Anlaşılsın yani. Akademisyenler de şöyle bir şeyden yakınabiliyorlar. Bir soruya 15-20 bir konuya 15-20 yılımızı ayıracağız ki ciddi ve titiz bir çalışma ortaya çıksın. Ama üniversitede angarya olarak tarif edilen işler hayli fazla. Hocanızın işlerini yapıyorsunuz. Bölümün sekreterliğini vesaire işte. Kalabalıktan iş fazlalığından bahsediyor soruda. İsmail Hoca da buna cevaben diyor ki gün 24 saat o dediğiniz şeyler günde 2-3 saat alır. Yani bunlar problem değil. Ondan sonrasında çalışacaklar. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim diyor sonra. Şu şeyi anlatıyor. Şu anekdotu. Fuat Sezgin Allah selamet versin Almanya'ya gittiğinde Ritter'e uğramıştır. Ritter bizim hocamızdı. Çok büyük bir şarkiyatçıydı. Yani oryantalist. Fuat kaç saat çalışıyorsun günde demiş.
Ritter sormuş.
Evet Fuat Hoca'ya. Fuat Hoca da normalde 10-12 saat çalışıyormuş. Ama hani hocanın karşısında 10-12 saat dersek az olur. Ben bunu 16 saat diyeyim demiş. 16 saat çalışıyorum demiş. Ve Ritter ne demiş? 16 saat yetmez 24 saat çalışacaksın.
Nasıl çalışacaksın 24 saat ama? Yani Ritter abartmış mı biraz sence Ahmet?
Abi aslında o bir metafor mu diyelim. Yani eyvallah. Orada... vaktin bereketini de
yani,
işin içerisine
giriyor. Vakti doğru kullanmak için aslında bir hedef koyuyor. Yani hedef 24 saat hedefi gibi olmalı kafada. Evet. 24 saatlik bir planlama. Yani uyku da bir çalışmaktır aslında.
Evet.
Yemek de bir çalışmaktır. Hayatı verimli kullanmakla alakalı bir şey. Yani 24 saat çalışmalısın. Çünkü mümkün değil zaten bir insan 24 saat çalışması normal şartlarda.
Evet.
Ama insan kendini tanıyarak yani bana kaç saat uyku yetiyor? Sana 8 saat uyku yetebilir.
Evet.
Ama bunu 4 saate indirebilirsin bir planlamayla. Bunun için egzersizler yaparsın, uyku egzersizler yaparsın, nefes egzersizleri yaparsın. Zamanla 4 saat uyumaya başlarsın mesela. Bu gibi şeyler yaparak zaman oluşturabiliriz hayatımızda.
Evet.
Erken yatarak yani 2'de yatarsan gece uykunu zaten alamazsın. Çok zor, yani. Geç yatıldığı zaman uyku zor alınıyor. Ama 10.30'da uyursun, yatsı namazını kılarsın, 10-10.30 gibi uyursun, gece kalkarsın. 2 saat ders çalışırsın mesela.
Evet.
Teheccüd namazını kıldıktan sonra 2 saat ders çalışırsın. Sonra tekrar uyursun. Kalkarsın sabah namazına, namazı kılarsın, 2 saat daha ders çalışırsın, 1 saat dinlenirsin mesela atıyorum öğrencisin, 3 saat çalışmış oldun zaten. Kalktığında 12 saat daha çalışırsın mesela atıyorum 10 saatte ne yapar? 12-13 saat daha yani ortalama rahat bir şekilde aslında böyle bir şey yapabilir yani bir insan programlı ilerlerse. Tabii Fuat Sezgin gibi bahsedilen Ritter gibi insanların hayat tarzları çok daha farklı. Yani onlar hakikaten ilim insanları oldukları için kendilerini vakfetmişler bazı şeylere. Ve bazı diğer şeyleri hayattaki eğlence olsun, sosyal aktiviteler olsun bunları çok öncelemiyorlar. Bizim önceliklerimiz biraz daha farklı gibi. Bir de internet ve cep telefonu belasıyla uğraşıyoruz biz. Yani telefona bir açtığın zaman telefonu Twitter'a bakayım, Facebook'a bakayım, Instagram'a bakayım zaten saatler geçiyor. Böyle bir şey de yok onlarda. Yani bunları planladıktan sonra aslında 24 saatlik bir çalışma programı var olma programı ve buna göre bir hedef koyma, hedefe doğru doğru adımlarla ilerleme. Bunu bir insan yapabilir isterse rahatlıkla.
Bununla ilgili şey söyleyecektim abi. Geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam Halil İbrahim İzgi abiyi davet etmiştik derneğe. Hı hı. Gelmiş sabah kahvaltısına. O zaman Üsküdar Belediyesi'nde çalışıyordu. Şu an ama Türk Kızılayı'nda. Yanlış hatırlamıyorsam Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Dairesi gibi bir pozisyonda, yani orada çalışıyor. O Cüda diye bir roman yazmıştı. Hatta bizim derneğe geldiği gün romanı yeni çıkmıştı. Elinde getirmişti böyle. Hani yeni aldım romanımı falan, ilk defa görüyorum falan gibi konuşmuştu. O zaman işte romanı yazma serüveninden bahsederken sabah 4'te 5'te kalktığını, sonra işte minimum şu kadar kelime yazacağım diye program yapmış. O kelimeyi yazdıktan sonra sabah namazını kıldığını ve daha sonra dışarı çıkıp ilk simidi, ilk çayı, günün ilk çayını, ilk simidi, hepsinin taze olanını kendisinin yiyebildiğini söylemişti. Yani günün bereketini, günü bereketlendirmek için erken kalkmanın faydalarından falan bahsetmişti de o aklıma geldi. Yani muhtemelen Riten'i söyledi de, hani insanın eşref saati vardır. O saatte bir okuduğunu 10 anlar. Ama başka bir saatte vardır ki 10 defa okur, bir anlayamaz, yani bir tane anlayamaz. Hani onun gibi.
Evet, evet, bence de katılıyorum sana.
Bir de son olarak abi, Ömer Faruk Özbil'in Hasan Atul Azni ile röportajı var. Hasan Atul Azni bir öğrenci. Kendisi Endonezyalı. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde iletişim okuyor. Endonezya ile alakalı, Türkiye ile alakalı duygu düşüncelerini burada röportajda görebiliriz.
Mesela şey demiş, Endonezya'ya gidecekler için 5 tavsiye. Endonezya'ya gitmek isteyenler olursa, gidecek olanlar varsa 5 tavsiyesini Hasan Atul Azni'nin Ahmet'ten dinleyelim o zaman.
Tamam. Birincisi, Bali Adası'nda gezmeyi unutmayınız. İki, Endonezya yemeklerini denemelisiniz. Çeşitli kültürlerden kişileriyle konuşmalısınız. Endonezya geleneksel dansları mutlaka izlemelisiniz ve muhteşem mercan resiflerine uğramayı ihmal etmeyiniz.
Evet. Endonezya güzel bir ülke. İnsanları da güzel bir ülke. Doğal güzellikleri var olan bir ülke. Tabii tsunami ile depremlerle çok adını duyuyoruz. Yani bulunduğu coğrafi durum aslında bir imtihan sebebi yani hakikaten. Evet. Ama Endonezyalıları biz seviyoruz. Hakikaten. Hem sempatiklikleriyle hem de hayat duruşlarıyla, İslam yaşama tarzlarıyla gerçekten örnek insanlar.
Evet. Burada bir kısacık, çok kısa bir soru ve bir cevabı okumak istiyorum. Ömer Faruk Özbil, ilk öğrendiğin kelime ne diye sormuş. Hani Türkçe olarak. Hasan Atul Azni de sevgi cevabını vermiş. Yani sevgi kelimesini öğrenmiş ilk olarak Türkçe'de. Çok güzel bir şey.
Önemli.
Bunun dışında abi,
röportajlar bitti. Röportajları noktaladık mı?
Evet, noktaladık. Vaktimiz de
sırada ne var?
Daralıyor biraz.
Evet.
Sırada ne var abi? Bir şeyden bahsedelim mi? Editörden yazısı Süleyman abi.
Olur. Hay.
Son sosyal deneyde değil, sonsuzluk yolculuğundayız.
Editörden yazısını istersen okuyalım Ahmet, olur mu?
Diğer yazılardan vaktimiz daralıyor abi.
Olsun, sıkıntı tamam. Yok.
Başlayayım ben hemen.
Tamam.
Sosyal deneyde değil, sonsuzluk yolculuğundayız. Geçtiğimiz ay sevdiğim bir arkadaşımla yolda yürürken sıra dışı görünen birisi yanımıza yaklaştı ve bir şeyler sordu. Bazı konularda yardım istedi. Arkadaşımla göz göze geldik. Hali biraz garip olduğu için hafiften ürktük. Ne yapacağımızı bilemedik. Sorularına kendimizce cevaplar verip yanından ayrıldık. Bize tuhaf gelen o adamdan uzaklaşırken birkaç adım sonra ikimiz de istemsiz bir şekilde arkaya baktık. Arkadaşımın dilinden yalın bir şekilde şu cümleler döküldü. Artık o kadar çok kamera şakası ya da sosyal deney yapılıyor ki her an bir denenme içindeyiz gibi hissediyorum. İnsan tereddütte kalıyor doğrusu. Onun bu sözü birçok çağrışım yaptı bende. Birkaç dakika önce olan bitenlerin bir sosyal deney olduğunu hayal ettim. Verdiğimiz tepkiler ve o adamla aramızda geçen konuşmaların sosyal medyada, televizyonda yayınlandığı canlandı zihnimde. Sonra tebessüm ettim halimize. Deneyden tam geçememiş olabiliriz dedim içimden. Doğrusu gizli kamera şakaları ve sosyal deneyler vesilesiyle insanlık ailesi olarak çeşitli konularda sık sık test ediliyoruz, sınanıyoruz. Kalpler neyle doluysa davranışlara onlar yansıyor. İçimiz nasıl bir haldeyse dışımıza o taşıyor. Adeta bir çeşit boy aynasında kendimizi, toplumumuzu, insanlığı seyrediyoruz. Ortaya çıkan tablolara göre de kah olumlu kah olumsuz çıkarımlarımız oluyor. kendimizi sorguluyoruz, ben olsam ne yapardım acaba şeklinde düşüncelere dalıyoruz. Birlikte yürüdüğüm arkadaşım artan sosyal deneyler sebebiyle sanki her an denenme halindeyiz gibi hissediyorum demişti. Ve bir nevi her an teyakkuzda olmalıyız. İşin sonunda aleme rezil olmak var. Ne olur ne olmaz. Dikkatli davranalım demek istemişti. Buradan ilhamla akla şu sorular gelmiyor değil. Hayatımızın her anı imtihan değil mi zaten? Her gün, her saat, her dakika ve her saniye test içinde değil miyiz zaten? Şüphesiz ki öyle. Çünkü inanıyoruz ki bizi Allah yarattı. Amaçsız ve anlamsız değiliz. Dünya fanidir. Ahiret bakidir. Kıyamet günü de herkes yapıp ettiğinin hesabını verecektir. Ve yine inanıyoruz ki tüm gizli niyetlerimizden aşikar en küçük eylemlerimize kadar bütün hallerimiz ilahi kameralarla her an gözetim, denetim ve kayıt altında. Daima testteyiz, sürekli sınavdayız ve son nefese kadar deneniyoruz. İnanıyorum ki herhangi bir sosyal deney vesilesiyle yüz kızartacak bir davranışta bulunup sonrasında pişman olmayı dahi istemeyen ve bu konuda teyakkuzda olan bizler, sonsuzluk yolculuğunda mağdur olmayı, mahcup olmayı asla istemeyiz. Öyleyse birbirimize şu üç şeyi sürekli hatırlatalım. Allah tarafından yaratıldığımız ve sayılamayacak kadar çok lütuflarla yaşatıldığımız aşikar. Bu alemde geçiciyiz, faniyiz. Aman buraya alışmayalım. Aman baki olan ahireti unutmayalım. Aman her an deneniyorum, teyakkuzda olmalıyım hissini hiç yitirmeyelim. Herkes her an imtihan halinde. İlahi kural gereği bu dünyada sadece ve sadece hangimizin daha güzel davranacağı test ediliyor. Yarışanlar sadece ve sadece hayırda yarışsınlar. Şu hayatta en çok kalbimizi koruyalım. Kalbimizi önemseyelim. İman, iyi niyet, sabır, sevgi, vefa, merhamet, adalet, şefkat, fedakarlık, hürmet, haşyet, hayret vesaire güzel hasletlerle kalp bakımını eksik etmeyenler ve selim bir kalbe kavuşanlar dünya isimli imtihan diyarının sonunda asla mahcup olmayacak ve Allah'ın lütfuyla ebedi gençliğe erecek. Her anını ganimet bilip ahiret sermayesi haline getirebilenlere selam olsun. Süleyman Ragıp Yazıcılar.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık Ahmetciğim. Süleyman abi editörden yazılarında çok etkileyici ifadelere yer veriyor. Yani İnsanın ufkunu açan, okudukça farklı anlamları keşfetme vesile olan yazılar bunlar. Ben o yüzden yazıları böyle seslendirmek de hoşuma gidiyor. Ben de dinlemiş oluyorum bir kez daha. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
Rica ederim abi.
Dergideki ederim. Diğer yazılardan devam edebiliriz.
Lütfü abinin yazısı var bu ay. Yeni dönemin şifreleri. Lütfü Arslan abi. Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0'dan bahsediyor. En son işte 4.0 endüstri devrimi olarak nitelendiriliyor.
Evet.
Endüstri 5.0 ise teknoloji.
Yani
teknoloji devrimi. Artık bununla hayatın değiştiğini, buna karşı neler yapabileceğimizi, bu kendimizi nasıl koruyabileceğimizi anlatmaya çalışmış.
Teknolojiden kendimizi nasıl koruyabiliriz sence Ahmet?
Yani işte
zor bir durum değil mi?
Zor. Hakikaten dün abi dinlemişsinizdir belki. Dün bir video izledim. Davos 2018'e katılan Türk bir temsilci. Vasfını falan hiç bilmiyorum. İnanın ismini soy ismini de hatırlamıyorum ama orada bazı şeylerden bahsediyor. Mesela hatta dün bir abimiz de paylaşmıştı yine. İnsanların beynini hacklemekten bahsediyor o kişi. Bu Hariri, Filistin, Kudüslü bir profesör var Hariri. O bahsetmiş, onu dinlemiş, onu dinlerken not almış. Yani ilginç şeyler, bilmiyorum. Hani şu an dünya teknolojinin tek elinde yönetilen bir şekle doğru evriliyor diyor. Evet. Hani artık teknoloji kimin elindeyse dünyayı onlar yönetecek ve bir istatistik yayınlanmış 2-3 gün önce. Dünyanın en büyük sermayeleri diye ilk 3'te ya da ilk 10'da bile diyebilirim hatta. Bir tane yanlış hatırlamıyorsam şey vardı. Elektronik firması. Yani yine teknoloji de holding diye geçiyor. Teknoloji yazmamışlar oraya. Diğeri işte tam hatırlamıyorum. 2-3 tane farklı vardı. İlk 10'da hepsi diğer 7 tanesi teknoloji şirketiydi.
Hı hı.
Bunlar dünyanın en büyük sermayesi. Yani insanlar kasıtlı veya kasıtsız bilmeden oraya yöneliyor yani.
Evet.
Buna karşı nasıl gardımızı almalıyız? Bundan bahsediyor Lütfü abi yazısında. Daha sonra Taha Kılıç abinin yazısı var. Haydi tezgah başına diyor gençlere, bizlere yani. Çok hoşuma giderek okudum. Teşekkürler abi.
Spot buradan kısmını istiyorsan paylaşalım.
Haydi tezgahlarımızın başına. Haydi ellerimizdeki örnekleri çoğaltma yarışına. Haydi ipleri iplere sabırla ekleyip gönüller açacak eserler dokumaya. Tezgah kelimesinin dilimize çağrıştırdığı bütün kötü ve olumsuz anlamları yer ile yeksan ederek. Aslında hani tezgah bir şey tezgahlamış filan.
Evet.
Yani o tezgah kelimesindeki bütün kötü anlamları bir kenara itelim diyor. Asıl tezgah hani halı okuyan adamlar tezgahın başına geçiyor tek tek ipleri birleştiriyor. İşte evet. Desenleri bakıyor filan. İlk başta tezgahın halı tezgahlarını anlatmış nasıl olduğunu falan. Oradan yola çıkarak bir çağrıda bulunmuş daha bize. Adem abinin genç seyyahlara yol tavsiyeleri şeklinde.
Adem Özkösen'in.
İki sayfalık bir yazısı var Adem Özkösen'in. Burada da işte yurt dışına gitmek isteyenlere, seyahat yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor.
En son ne zaman yurt dışına gittin Ahmet?
En son Ağustos ayında abi.
Bu Ağustos'ta evet. Yakın. Yani nereye gitmiştin?
Tunus'a gittim.
Tunus nasıldı Tunus?
Tunus güzeldi abi. Tunus'ta Manastır'a gittim. Tunus'un başkenti Tunis'e yani Tunis diye yazılıyor. Tunus'a gittim yine. Tunus'un hı-hı başkenti. Sonra Kayravan'a gittim. Belki yemeklere nasıl duymuş olabileceğimiz bir isim. Yemekleri yani bilmiyorum. Aslında Manastır'da böyle biraz daha sahil. Daha doğrusu Tunus'un tamamı aslında belki şey diyebiliriz de aynı yemek kültürüyle yaşıyor, devam ediyor hayatlarına. Ama Manastır'da ilginç şekilde yumurta ve balık o kadar aşırı tüketiliyor ki. Hmm. Yani salatada yumurta, salatada balık. Hmm. Her şeyde yumurta, balık. Börek geldi mesela, böreğin içerisinde balık ve yumurta
Allah
var.
Allah Allah. Yiyebildin mi, yedin mi?
Yani yedik. öyle yemek
yiyor. Lezzetleri nasıldı?
Güzel yani, acıyı seviyorlar.
Yakın mı bize Türk yemeklerine, kültürlere?
Yok, biraz daha uzak diyebilirim. Hmm. Hani şimdi yaşayışları aslında Kuzey Afrika ülkesi Tunus. Yaşayışları bir Orta Doğu ülkesi gibi siyasi evet, şeyleri,
gerilimler falan,
gerilimler var. İşte politikaları falan bir Orta Doğu ülkesini anımsatıyor.
Arap Baharat'ta patlak verdiği ülkelerden biriydi Tunus.
Evet, ilk orada evet şey oluyor. Bu şekilde ama yemek kültürü vesaire biraz daha sanki Güney Afrika'ya aşağı doğru kaymış gibi yani baharatlar falan biraz daha oraya kaymış gibi. Öyle.
Beğendin Tunus'u?
Evet, güzeldi Tunus.
Bir daha yurt dışına çıkmayı düşünüyor musun?
İnşallah abi, Allah nasip ederse yani her zaman.
Yani genç seyyahlara yol tavsiyeleri deyince Adem Özkös'e hakikaten yola çıkmak isteyen arkadaşların okuması faydalı olabilecek bir yazı. Yolculuğu sevenlerin, sefere çıkmak isteyenlerin. Yolculuk da insanı çok zenginleştiren bir şey. Her anlamda yani sadece görgü anlamında değil, hayat anlamında da olgunlaştırıyor. Çünkü yeni şeyleri artık vücudunuzla beraber, bünyenizle beraber kabul etmeye başlıyorsunuz.
Evet.
Yani birilerinden duymak değil, sen yaşayarak öğreniyorsun. Yani hissediyorsun orada yeni şeyleri ve görüyorsun, tanıyorsun, dokunuyorsun, konuşuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Önemli yani bence sefere
yani,
çıkmak.
Adem abinin yazısını okuduğumda şöyle düşündüm. Ben herhalde buradaki şeylerin, yazdığı maddelerin hemen hemen hepsini uygulamışım yani. Hoşuma gitti aslında. Ben de tecrübe edinmişim bir nebze de olsa kendimce. Bu hoşuma gitti.
Tunus'tan önce nereye gitmiştin?
Tunus'ta.
Tunus'tan önce nereye gitmiştin?
Ha, Tunus'tan önce Balkanlara gittim.
Ha, Balkanları da gördün. Çok evet. Güzel. Çok güzel Ahmet. Allah seferlerine açık eylesin inşallah.
Abi, inşallah
yeni
abi.
Rotalar çizilir sana da.
İnşallah abi. Devam edelim mi
devam
abi?
Edelim.
Şovinizm dosyasını Ayşe Yazıcılar hanımefendi hazırlamış. Şovinizm hangimizin üstün... Şovinizm diyor iki nokta üstü hı hı. Yani. Şovinizmi açıklayacak. Hangimiz üstün tartışmayalım istersen. Yani...
Ahmet hangimiz üstün tartışmayalım istersen.
Evet.
Şovinizm ne demek şovinizm?
Nedir orada... hemen kısaca okuyayım
hemen
mı abi?
Hemen kısaca okuyalım.
Türk Dil Kurumu'na baktığımızda kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım tanımıyla karşılaşıyormuşuz. Faşizm gibi bir şey. Milliyetçilikle ama şovenizm ayrı şeyler. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Faşizmle aynı. Asabiyet, faşizm. Bu tür kelimeleri eş anlamlı olarak kullanabiliriz. Bu şekilde çok 4 sayfalık bir dosya.
Dolu bir dosya.
Dolu bir dosya. Dolu dolu. Yani bir dünyadan bir dünyaya Samiha Ay verdi diye bir küçük bir spot var. Onu okuyayım isterseniz, geçelim olur, abi burayı. Samiha Ay verdi bir dünyadan bir dünyaya isimli kitabında İslam'ın ruhunda şövenizmin olmadığını şu satırlarla anlatıyor. Bu ilk İslam yürüyüşü bir ideoloji seferi idi ki ordular ilk gittikleri yere Kelimetullah'ı götürüyor. Müslümanlığın birlik inancını, insaf ahlakını, içtimai ve iktisadi nizam ve emirlerini taşıyor. Asla emperyalist emeller gütmüyor. Kendi dinlerini muhafaza etmek isteyenleri tazyik etmiyor. Hülasa ırk ve milliyet farkı gütmeksizin nereye yüz döndürseler sezarizmin darbesi altında ezilen şark kavimlerine adeta büyülüyor, kendilerine kazanıyorlardı. İslam ruhunda emperyalizm ve şövenizm yoktu. Onun içinde içtimai nizam, hak ve adalet unsurunu her ırka, her mezhebe ve her sınıfa bol bol dağıtıyor, insan ibadet sıfatlarında hükümdarlarla hamalı yan yana koyuyordu. Bu şekilde. Yani İslam'ın ruhunda şövenizm olmadığından bahsetmiş kısaca.
Hı hı. Devam edelim istersen.
Ayşegül Genç Ablan'ın Dünya Gemisi'ndeki mektubu var. Yani bu yazı böyle spotlarla falan olacak bir yazı değil. Hakikaten yazının tamamı okunması lazım zaten. Yani okuyucularımıza bir mektup göndermiş Ayşe abla. Böyle tasarımla çok hoş mektup şeklinde.
Hı hı.
Mutlaka okunması gereken bir yazı.
Mehmet Dinçli'yle Gençlik
Halleri. Evet, Mehmet Dinçli'yle Gençlik Halleri sayfası var.
Siz hazırlıyorsunuz Ahmet Bey. O sayfadan da bahsedelim birazcık. Hızlı geçtin.
Evet, orada...
Hangi soruları sordun bu ay Mehmet Dinç'e, Mehmet Hoca'ya?
Hangi soruları sordum? Gündemden uzak kaldığımda insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorum. Gündemi takip etmek de beni yoruyor. Hiçbir zaman modası geçmeyecek, her zaman konuşabileceğimiz gündemler var mıdır?
Hmm, güzel bir soru.
Mehmet Hoca da bir cevap vermiş. O cevabı da artık okuyucularımız.
Onu da siz okuyun artık yani.
Yani
kıymetli dinleyiciler, o kadarını siz yapın.
Dergiyi hepsini okumayalım burada. Soruları okuyalım mı yani? Cevabını vermeyeceğiz.
Tamam.
İsterseniz
sen
geçelim.
Bilirsin. Paylaşmak istersen paylaşabiliriz. Devam edelim.
Bülent Atar'ın
yazısı. Korkma yaz.
Korkma yaz. Başka bir yazısı var. Senaryo yazmaya teşvik. Senaryo köşesi zaten. Senaryo atölyesi. Köşenin ismi. Bülent abi buradan işte genç senaristlere, genç yeteneklere sesleniyor.
Tavsiyelerde bulunuyor.
Gerçekçi metin dediğimiz zaman ister bir tiyatro oyunu yazalım, ister bir film senaryosu yazalım, elimizde şu sihirli formül vardır. Birincisi karakterin amacı, ikincisi karakterin amacına ulaşmakta önüne çıkan engel, üçüncü kahramanın bu engeli aşmak için ortaya koyduğu aksiyon, eylem. Özetle amaç, engel, aksiyon. Kısaca bunu yazısının içerisinde şöyle bahsetmiş. Bir karakter var, bunun amacı bir. Ali Ayşe'yi seviyor. Onunla evlenecek. Ali'nin amacı evlenmek Ayşe'yle. Karakterin önüne bir engel çıkıyor. İkincisi de bu. Hani kısaca senaryo nasıl yazılır aslında?
Bunu gösteriyor.
Ailesi vermiyor. Üç, bu engeli aşmak için ortaya koyduğu eylem. Ali kızı kaçırıyor mesela. Kısaca böyle bir örnekle açıklayabiliriz.
Eyvallah.
Senaryo yazmak isteyenlere, ama yazın tamamı okunması lazım. Tabii böyle kısa bir örnekle açıklanmaz. Tecrübe konuşuyor köşesi var. Çok zevk alarak okudum abi. Katılmıştım da buraya şeye. Hüseyin abinin programına. Derneğimizde kahvaltılar oluyordu. Her hafta işte iki haftada bir isim çağırıyoruz. Siz çağırıyordunuz.
Hı hı.
Daha sonra ona sorular soruyorduk, hayatını dinliyorduk. Ve siz de oradan aldığınız notları buraya taşıdınız. Röportaj tadında, yazı tadında, ne bileyim.
Güzel bir sayfa.
Güzel bir sayfa hakikaten.
Hüseyin Goncagül misafirimizdi.
Evet.
Tiyatro sanatçısı, sunucu, oyuncu. Hüseyin abi hakikaten çok zevkli, çok eğlenceli bir insan. Onunla olan buluşmamızın notlarını paylaşmış olduk. Her ay tecrübe konuşuyor sayfasında bu tip paylaşımları yapmaya gayret ediyoruz. Halit Bekiroğlu, Mustafa Enesoğlu,
evet.
Hüseyin Goncagül, Bülent Parlak şu ana kadar paylaştığımız not sahibi isimler oldu. Devam edeceğiz inşallah. Yani tecrübe konuşuyor sayfasını doldurmaya devam etmek istiyoruz. Niyetimiz bu yönde.
Bu şekilde bu sayfada. Daha sonra Yusuf Korkmaz'ın Osmanlıların Modern Tiyatro ile İmtihanı diye bir yazısı var. İki sayfalık. Bu yazıda da Osmanlı'ya sonradan gelen, batıdan gelen tiyatro oyununun Osmanlı'da sebep olduğu bazı karmaşıklıkları anlatıyor bu yazı. Hani normalde bizde orta oyunu işte ne bileyim hani bizim böyle oyunlarımız vardı ya, Metta, evet, orta oyunu falan. Bu tür oyunlardan sonra biz tiyatroya biraz zor alışmışız. Bazı sorunlar olmuş. Bundan bahsediyor kısaca. Gökhan Gökçek abi Kızıl Elma Köşesi'nde Öteki veya Bizim Devletimiz Timurlular, Timurlar şeklinde bir yazısı var. Hani biz lisede abi tarih dersinde işte Bayezid'le Timur savaşıyor, Timur yeniyor Bayezid'i, işte Osmanlı Fetret dönemine giriyor falan. Timur çok böyle kafir falan diye diyorduk da Timur'u ben buradan hani daha sonra tabii işin aslını öğrendik. Buradan da okuyunca Gökhan abi çok güzel bir perspektif çizmiş okuyucular için. Yani biz tarihe objektif değil, hani objektif hani belki imkansız diyenler olabilir. Biz tarihe nasıl diyeyim, ön yargısız bakacağız. Ve Timur da aslında çok mübarek bir zatıymış diyebiliriz yani bayağı.
Yani Timur ya da aslında tarih penceresinden bize aktarılan isimleri, hı hı, doğru okumalı ve anlamalıyız. Bunun için biraz niyetimizin olması lazım. Yani böyle bir ilgimizin, merakımızın olması lazım. Böyle olursa zaten isimleri çok daha rahat algılayabiliriz. Çünkü çok tanımıyoruz hakikaten. Timur'u tanımıyoruz mesela. Evet.
Hemen o zaman birkaç, olur, cümle okuyayım abi. Timur veya kayıtlarda geçen diğer adıyla Timur Lenk çok dindar birisidir. İtikatta Maturidi, amelde Hanefi'dir. Ehli tarik olup olmadığı konusunda bilgi olmamakla beraber Piri Türkistan, Ahmet Yesevi'ye büyük bir sevgi besler. Yani Türkistan Piri Ahmet Yesevi'ye büyük bir sevgisi varmış. O kadar ki bugün dahi ayakta olan türbesini o inşa ettirmiştir. Yani şu an Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini Timur inşa ettirmiş. Döneminde yaşayan alimleri büyük itibar göstermiştir. Bilhassa Anadolu, Balkanlar ve Irak sahasında bugün hala diri bir şekilde yaşamakta olan Nakşibendi tarikatına büyük sempati beslediği ve desteği kaynaklarla sarihtir. Hatta Bahattin Nakşibendi Hazretleri ile çağdaş olan Timur'un onu sık sık ziyaret ettiği bilinir. Bu şekilde.
Evet, devam edelim. Süremiz de daralıyor.
Bir şey köşesi. Evet. Büşra Nur Turan hanımefendi hazırlamış. Bir tebessüm, İstanbul'dan ferman bekleyen bir merdiven. Kısa kısa başlıklarla böyle
güzel haberler veriyor yani hani, aslında değil mi?
Aynen, güzel şeyleri
söylüyor. Güzel şeylerden bahsediyor.
Manevi kişiliğin inşası köşesinde Adem Ergül Hoca Hak Yolunda Onurlu Duruş isimli bir yazısı var. Daha sonra Bilgehan Eren abinin Müşahit Köşesi. İdeal olmayınca Ay Işığında Şamata Başlar isimli bir yazısı.
Bir tiyatro oyunu aslında yansıması.
Yani o bir şimdi Bilgehan abi tiyatro oyunu seyretmiş. Hı hı. Bazı eleştiriler getiriyor. O bunlara eleştirilerinde burada sayfada yer vermiş. Ömürlük günlükler Süleyman abi, Süleyman Raglı yazılar. Biz zaten değerliyiz. Bu huzursuzluk kalbe fazla demiş. Evet. Yani kendimizi değerli hissetmek için bir sürü çaba sarf ediyoruz. Huzursuz oluyoruz. Biz zaten değerliyiz diyor. Öyle bir çaba sarf etmemize gerek yok. Boş yere huzursuz olmayalım diyor. Mertliğini kaybeden toplum Fil Hakika köşesinde Sinan Özgenç abinin yazısı. Bunu da az önce bahsetmiştik. Bunu da geçiyoruz. Ve bakınız sayfasında, BKZ sayfasında kripto parayı işlemiş Sami Yaylılı abi.
Bu da şu an ülkenin gündemlerinden biri. Kripto paralar. Evet. Yani Bitcoin gibi şeyler şu an çok gündeme geliyor. Yani bunların geçerliliği, caiz olup olmadığı vesaire çok tartışılıyor. Diyanet'in de bununla alakalı açıklamaları, evet, oldu. Yine Türkiye'de bakanlıklar nezdinde, siyasetin de açıklamaları oldu. Biz de takipteyiz. Yani nereye gidecek bu Bitcoin merak ediyoruz hakikaten.
Evet. Abdullah Kibritçi abi Alemin Renkleri köşesinde Su Üstünde Yaşayanlar ve Küçük Bir Ada. O da fotoğraflarla ve fotoğrafları koymuş gezdiği yerlerin. Bu fotoğrafların ruhuna inmeye çalışmış yazıda. Kelebek İklimi köşesinde Halit abi, Halit Yasir Özoğlu, çok güzel konuşan hiç. Yani böyle bir yazısı var. Söylemek, anlatmak, paylaşmak, hatta yazmak dahi kolay. Yaşamak lazım demek ki. Yaşamadığını anlatmanın boş, hayatına koymadığını başkasından istemenin, beklemenin beyhude, onca konuştuğunun sende yok oluşun aslında seni bir hiç yapacağının şuurunda olmak lazım demiş.
Evet.
Mikro alemden makro aleme Muazzer'den 2018'de hangi gök olaylarıyla karşılaşacağız
diye sormuş.
Diye sormuş.
Ve anlatmış.
Anlatmış.
Yeni dergimize yeni katılan bir yazarımız var bu ay. İlk defa yazısı yayınlandı. Genç bir arkadaşımız.
Erkam Salih Büyükdinç güzel bir hikaye yazmış. Güneşin içerisindeki karanlık nokta şeklinde.
İnşallah devam eder Erkam'da.
İnşallah.
Çok yetenekli, çok güzel bir hikaye. Devamını bekliyoruz. Çünkü Genç Dergisi sadece belli gruplara, sadece belli kitlelere seslenen değil. Aslında kendini genç hisseden herkese seslenen bir dergi. Bu anlamda yaş anlamında böyle genç kardeşlerimizin de olması ki Erkan muhtemelen 17 yaşında. Ama yazdığı hikaye olgunluğu gayet iyi. Var olmasını, yazmaya devam etmesini temenni ediyoruz.
Merve Özkan foto hikaye köşesinde insan can suyunu kendisi taşır. Başka bir fotoğraftan yola çıkarak bir yazı yazmış. Geziyorum köşesi Hande Berra hanımefendi Uyuyan Evler Hindistan'ı anlatıyor burada.
Hı hı.
Biraz kültür biraz sanat köşesi son olarak yaklaşıyoruz hem programın hem de derginin sonuna. Biraz kültür biraz sanat köşesi. Ya burada güzel kültür sanat haberleri var. Bakmanızda fayda var. Bilişim net sayfası her ay gibi dolu dolu. Yazı atölyesinde yine Metin Kahrabaşoğlu abi yazıları değerlendirmiş ve yazmanın psikolojisi başlıklı bir yazı kalemi almış. Fotoğraf sayfasında bir fotoğrafta uzmanlaşmanın en kolay yolundan bahsetmiş. Fotoğraf çekmedi yani.
Ödüllü testte
son olarak ödüllü testte 10 soruda Münir Özkul. Münir Özkul'la dair sorular var 10 tane. 21 Şubat daha az olduğu için gün sayısı
hı hı.
Normalde her ayın 23'üne kadardı. Şubat'ın 21'ine kadar tüm sorulara doğru cevap veren bir kişiye İslam Düşünce Atlası'nı hediye edeceğiz.
Önemli bir hediye.
Evet 3 cilt.
Evet.
İslam Düşünce Atlası yani almak istiyorum şu an. Ama
soruları çöz Ahmet.
İnşallah ben de çözeyim. Geçen sayının talihlisini bu arada söyleyelim abi unutmadan. Osman Kaya.
Osman Kaya. Geçen sayının talihlisi.
Geçen ayın talihlisi.
Çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna doğru geldik Ahmet.
Evet abi.
Dilersen bu kapanışı yapalım. Ben teşekkür ediyorum sana. Ağzına yüreğine sağlık. Dergiyi bizler için seslendirmiş oldun. Genç Dergisi'nin Şubat sayısı çıktı. Kıymetli dinleyenler. 137. sayısı. 12. yılında genç. Arkası kapağında da kimin şiiri var?
Serkan
Bilgehaner'in şiiri var arka kapağında da dergimizin. Dergimiz dolu dolu, diri diri, canlı canlı. Okumanızı, tavsiye etmenizi, çevrenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kapanışı Ahmet Ünal'dan rica edelim.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Salih abi böyle bir imkan sağladığı için bizlere ona da teşekkür ediyorum. İnşallah Salih abiyle haftaya siz görüşeceksiniz. Biz de inşallah önümüzdeki ay görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.
Selamun aleyküm.